Ayrım 11. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 109. 11. Büyük Kelebek. Çarşamba, 6 Nisan. Kazlar adayı bir baştan bir başa geçtiler. Yüksekten bakınca onu bir bütün olarak görebiliyordunuz. Çocuğun içi artık ferahtı. Bir gün önce adada beyaz kazı bulmak için oradan oraya koşarken nasıl umudu kırılmış ve üzüntülü idiyse, şimdi de öylesine sevinçliydi. Kıyıları zengin, verimli, geniş bir toprak şeridiyle çevrili olan adanın iç tarafları yüksek, çorak bir yaylaya benziyordu. Nils dün akşam kazı ararken işittiği bazı şeyleri kavrar gibi oldu. Yaylanın üstünde yükselen yel değirmenlerinin birinin dibinde dinlenmekteydi. O sırada önlerinden koca bir koyun sürüsü ve yanlarında köpekleriyle iki çoban değirmene doğru geliyordu. Değirmen basamaklarının altına iyice saklanmış olan Nils, rahatını hiç bozmamıştı. Fakat işe bakın ki, çobanlar da gelip aynı merdivene oturmazlar mı? Nils onlar gidene kadar saklandığı yerden çıkamamıştı. Çobanlardan biri, hiçbir özelliği olmayan bir delikanlıydı. Ötekisi ise tuhaf bir ihtiyardı. Gövdesi iri ve hantal, başı küçücüktü. Yüzünde tatlılık dolu, yumuşak çizgiler vardı. Bu başı o gövdeyle gitmiyor denebilirdi. Son derece yorgun bakışlarını sise dikerek, bir an sesini çıkarmadan durdu, sonra arkadaşıyla konuşmaya başladı. Genç çoban çıkınından peynir ekmek çıkarıp yemeğe koyuldu. Yaşlı çobanın sözlerine hiçbir cevap vermiyor ama onu sabırla dinler görünüyordu. "Sana bir şey söyleyeceğim Erik," dedi yaşlı adam. "Düşündüm de çok önceleri insanların ve hayvanların şimdikinden çok daha büyük olduğu çağlarda kelebeklerin de çok ama çok büyük olmaları inanılmayacak bir şey gelmedi bana. İşte o çağlarda boyu birkaç mil uzunluğunda bir kelebek varmış. Mavi kanatları göller kadar genişmiş. Güneşte gümüş gibi parlarmış. Bu kanatlar öylesine güzelmiş ki, kelebek uçtuğu zaman bütün diğer hayvanlar durur, onu seyre dalarlarmış. Ne yazık ki çok iriymiş kelebek. Kanatları kendisini zor taşırmış. Sadece karada uçma tedbirliliğini gösterdiği sürece bunun bir zararı olmamış. Ama bir gün kelebek Baltık Denizi'nin üstünde uçma sevdasına kapılmamış mı? Az bir zaman gitmiş. Fırtına başlamış kanatlarını titretmeye. Düşün Erik, kelebeğin narin kanatları Baltık'ın deli boranıyla karşı karşıya kalınca ne olur? Zavallıcığın kopmuş kanatları, fırtınaya kapılmış, kendi de düşmüş denize. Dalgalar onu Smaland yakınları önündeki kayalıklara götürüp takana kadar kıyıya doğru sürmüşler. Kelebek de orada boylu boyunca uzanıp kalmış. Düşünüyorum da Erik, eğer kelebeğin gövdesi karada kalmış olsaydı, çoktan çürür, zerrelere ayrılırdı. Ama denize düştüğü için olacak, olduğu yerde kireçlenmiş ve taştan daha sert bir hale gelmiş. Hatırlarsın, kayalık kıyıda taşlaşmış kurtlar bulmuştuk. Sanırım kelebeğin koca gövdesinden çıkmıştı bunlar. Bana sorarsan, Baltık'ın ortasında Uzun ve dar bir kayalık haline geldi o. Sen ne dersin? Bir cevap bekleyerek sustu. Arkadaşı başını salladı. Devam et, dedi. Bakalım sözü nereye getireceksin? Şunu bil ki Erik, dedi ihtiyar. Senin ve benim üzerinde yaşadığımız şu Öland adası, o kelebek gövdesinden başka bir şey değil. Bu adanın kelebek olduğunu anlamak için şöyle bir düşünmek yeter. Kuzeyinde kelebeğin dar göğsüyle yuvarlak kafası. Güneyinde önce genişleyip sonra daralan ve sonunda sivri bir uçla biten karnı. Bir an durdu. Arkadaşının bu iddiası karşısında nasıl bir tavır takındığını görmek için kuşkulu kuşkulu ona baktı. Ama genç çoban sakin sakin peynir ekmeğini yemeye devam ediyordu. Sadece başıyla ihtiyara sözlerinin gerisini getirmesine işaret etti. Kelebek kireçli bir kaya haline geldikten sonra, diye devam etti yaşlı çoban, rüzgarın sürüp getirdiği ot ve ağaç tohumları burada kök atmaya çalıştı. Çıplak ve kaygan kayanın üstünde tutunacak bir yer bulmaları çok zor oldu. Uzun zaman adada sadece sapanla otu yetişti. Sonra buna ayrık otu ve altın otu eklendi. Bugün bile burada, bu kayalık yaylada pek fazla bitki yetişmez. Baksana, yaylanın her tarafında alttan kaya gözüküyor. Burada toprağa sürüp ekmek kimsenin aklına bile gelmez. Kayanın üstündeki toprak tabakası o kadar ince ki. Ama yaylanın ve diğer yükseltilerin kelebeğin gövdesine ait olduğunu kabul edersen, aşağısını çepçevre kaplayan toprağın nereden geldiğini sormak hakkındır. Ben de tam onu soracaktım, dedi genç çoban. Pekala. Öyleyse adanın nice yıllar boyu denizin ortasında kaldığını aklına getirsene bir kere. Bu zaman içinde denizin sürüp getirdiği bütün bu şeyler, yosunlar, kum ve deniz kabukları kıyılarda birikti durdu. Sonra yaylanın iki yanından taş ve toprak kaymaları oldu. Böylece adanın çevresinde üstünde buğdayın, çiçeklerin ve ağaçların yetişebildiği geniş bir kıyı şeridi meydana geldi. Burada yüksekte, yani kelebeğin sırtında koyunlardan, ineklerden ve küçük atlardan başkası bulunmaz. Tarla kuşlarından ve yağmur kuşlarından gayrısı barınamaz. Yapı olarak da sadece yel değirmenleriyle biz çobanların barındığı taştan yapılmış yoksul kulübeler vardır. Ama kıyılarda koca koca köyler, kiliseler, papaz evleri, balıkçı köyleri ve bütün bir şehir var. Sustu ve yanındakine baktı. Genç çoban yemeğini bitirmiş, çıkınını sarıp sarmalamakla meşguldü. Neden sonra? Lafı hala getirmek istediğin yeri anlayamadım, dedi. Evet, evet, diye yeniden söze başladı ihtiyar çoban. Sesini alçaltmıştı. Mırıldanır gibi konuşuyordu. Gerçekte var olmayan şeyleri görmek için çabalayarak yorulmuş gözleri sise dalıp gidiyordu. Benim bilmek istediğim ne, biliyor musun? Dedi. Yaylanın aşağısındaki çitlerle çevrili çiftliklerde oturan köylüler, denizden ringa balığı çıkaran balıkçılar, Borkholmlu satıcılar, her yaz denize girmek için adaya gelenler, Borkholm şatosu harabelerinde dolaşan gezginler, sonbaharda keklik avlamaya gelen avcılar ve bu tepeye çıkıp koyun sürülerinin, yel değirmenlerinin resmini yapan ressamlar. Bütün bunların arasından biri çıkıp da neden bu adanın bir zamanlar pırıl pırıl, kocaman kanatlarıyla göklerde uçan bir kelebek olduğunu bilememiş? İşte bunu bilmek istiyorum. Yo, dedi genç çoban. Bir zaman şu sarp yamaçlarda oturan biri, alt yandan koruluklardan gelen bülbül seslerini dinlediği ve kamar boğazına seyrettiği bir sırada, bu adanın öteki adalar gibi yaratılmadığını anlamıştı. Bir de şunu merak ediyorum, diye devam etti ihtiyar. Acaba günün birinde biri çıkıp da yel değirmenlerine göklere kadar uzanan kocaman pervaneler takmayı düşünmez mi? Öyle ki bunlar dönünce adayı denizden çıkarıp havaya kaldırsınlar. Ve onu bir kelebek gibi diğer kelebeklerin arasında uçursunlar. Sözlerinde gerçek payı var, dedi genç çoban ihtiyara. Yaz geceleri yukarıda gök sonsuz bir kubbe haline geldiği zaman bana da bazen ada denizin içinden yükselmek ve uçmak istiyor gibi gelir. Ama sonunda genç çobanı konuya sokmayı başaran ihtiyar şimdi de onu dinlemiyordu. Kendi kendine konuşur gibi ve sesini iyice alçaltarak konuşmasına devam etti. Bir gün biri çıkıp da insan burada şu yaylanın üzerinde niçin bu özlemi duyar? Bana anlatır mı? Bunu bilmek istiyorum. Ben hayatım boyunca her gün duydum onu. Bana öyle geliyor ki şuracıkta yaşayan herkesin içini kavrar bu özlem. Bilmek istiyorum, çevremizi saran şu hüzünlü havanın, kanatlarının özlemini çeken bir kelebekten geldiğini hiç kimse anlamamış mıdır bugüne kadar? Küçük Karl Adası. Fırtına. Cuma 8 Nisan. Yaban kazları geceyi adanın kuzey ucunda geçirdiler. Sonra karaya yöneldiler. Kolman boğazında hayli kuvvetli bir güney rüzgarı esiyordu. Ama kuşlar hızlarını azaltmadan karaya uçuşlarına devam ettiler. Tam kıyının önündeki ilk adacıklarına yaklaşmışlardı ki kulaklarına müthiş bir gürültü geldi. Sanki birçok kuş sürüsü hep birlikte kanat çırparak üstlerine doğru geliyordu. Sular derhal karardı. Akya hemen kanat çırpmayı bıraktı, denize doğru inişe geçti. Ama denize varmadan batı fırtınasına yakalandılar. Fırtına toz bulutlarını, tuzlu köpükleri ve küçük kuşları önüne katmış sürüyordu. Yaban kazları da bu sürüklenişe katıldılar. Fırtına onları alt üst etmiş, engine doğru savurmuştu. Korkunç bir fırtınaydı bu. Kazlar birçok kere geriye dönmeyi denediler ama beceremediler. Şiddetli rüzgarın akıntısına kapılmış gidiyorlardı. Fırtına onları Öland'ın ötelerine itmişti. Önlerinde bomboş ve ıssız bir deniz uzanıyordu. Rüzgara boyun eğmekten başka bir çare yoktu. Akya geriye dönmenin imkansızlığını hesaplayarak, hiç olmazsa tamamen Baltık Denizi'nin enginlerine sürüklenmeden suya inip dinlenmeye karar verdi. Deniz kabardıkça kabarıyordu. Üstleri beyaz köpüklü kara yeşil dalgalar birbirlerinin üzerinden aşarak yarışıyorlardı. Fakat denizin kararması yaban kazlarını korkutmuyordu. Yüzmekten usanmıyordu onlar. Dalganın tepesinden kendilerini bırakıyorlar, aşağısına kadar iniyorlar, salıncağa binmiş bir çocuk gibi eğleniyorlardı. Tek endişeleri sürünün dağılıp kaybolmasıydı. Fırtınaya kapılıp üstlerinden geçen zavallı kara kuşları onlara imrenerek bağırıyordu.
Yüzme bildiğiniz için başınız belada değil. Ne mutlu sizlere.
Ama yaban kazlarının tamamen tehlikeden uzak olduğunu sanmak da yanlıştı. Önce dalgaların sallantısı uykularını getiriyordu. Her an başlarını arkaya çevirip kanatlarının altına sokarak uyuyacak gibiydiler. Oysa şu anda kendini uykuya kaptırmaktan daha tehlikeli bir şey olamazdı. Akya durmadan onlara bağırıyordu.
Uyumayın! Yaban kazları! Sakın uyumayın! Kim uyursa sürüyü kaybeder. Sürüyü kaybedenin ise işi bitik demektir.
Bütün çabalarına rağmen birbiri arkasından uyumaya başladılar. Bir dalganın tepesinde kara ve yuvarlak bir nesne gördüğünde Akya'nın kendisi de uyudu uyuyacak haldeydi. Hemen kanatlarını çarpıp havalanırken keskin bir sesle
"Fok balıkları! Fok balıkları!"
diye bağırdı. Tam zamanında görmüştü. Son kaz da havalanmış, fok balıklarının onu ayağından kapmak için yaptıkları hamle boşa çıkmıştı. İşte yaban kazları gene fırtınanın göbeğindeydi. Şiddetli rüzgar onları hep engine sürüyordu. Görünürde hiçbir kara parçası yoktu. Dört tarafları engin ve ıssız denizdi. Cesaretlerini toplayıp bir kere daha suyun yüzüne indiler. Fakat dalganın üstünde sallanmaya başlar başlamaz uykuları geliyordu. Onlar uyuklamaya başlayınca da foklar çıka geliyordu. Eğer Akya tehlikeye karşı zamanında harekete geçmese, kazların hiçbiri düşmanın elinden kurtulamazdı. Fırtına bütün gün devam etti. Bu mevsimde yıllık büyük yolculuklarını tamamlamakta olan kalabalık kuş sürülerini kırdı geçirdi. İçlerinden büyük bir kısmı ana yolun dışına savrulup açlıktan öldü. Diğer bir kısmı yorgunluktan bitkinleşerek dalgalara gömülüp boğuldu. Birçokları kayalara çarpıp parçalandı. Bazıları da foklara yem oldu. Akşama doğru fırtınanın hala yatışmaya niyeti yoktu. Akya'nın kafasında kendisinin ve sürüsünün telef olup gideceği endişesi uyanmaya başlamıştı. Takatlerinin sonuna gelmişler, hala kendilerine sığınacak yer bulamamışlardı. Artık suya inme cesaretleri yoktu. Denizin yüzü büyük buz kalıplarıyla örtülüydü. Bunlar durmadan birbirleriyle çarpışıyordu. Suya inseler, kazlar bunların arasında kalıp ezilirdi. Buzun üstüne konmaya çalıştılar. Rüzgarın şiddetinden duramadılar. Bir daha denediklerinde de Allah'ın belası foklar buza tırmandı. Güneş batarken kazlar hala uçmaktaydı. Yüreklerine gecenin kuşkusu da düşmüştü. Karanlık her günkünden daha önce basacağı benziyordu. Tuzaklarla dolu bir geceydi onları bekleyen. Hala görünürlerde bir kara parçası yoktu. Hava kapalıydı. Ay gitgide kaybolan karanlığın içine gömülmüştü. Gece ürkütücüydü. En cesur olanların bile yüreklerini titretiyordu. Denizin üstü bütün gün felakete uğrayan göçmen kuşların sesleriyle yankılanmıştı. Ama gündüz bunlar o andaki kadar kulağa çarpmıyordu. Şimdi ise nereden geldiği belli olmayan bu sesler korkunç ve ürküntü vericiydi. Aşağıda denizde buz kalıpları büyük bir gürültüyle birbirine çarpıyordu. Fok balıklarının vahşi av şarkıları kulaklarında çınlıyordu. Sanki yer yerinden oynuyordu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 115.